Ayrım 5.
Sayfa 67. Çilingiri çağırıp kilidi açtırmış. Canavarlığım yüzünden kendi kendimi ayıplıyorum. Sebep hep bu içimdeki çöküntü. Hep o. Küçük kız ürkek endişeli bir sesle baba diye seslendi. İşte buyurun, gene başladın değil mi? Demin sana ne dedim? Liza korkuyla ellerini bitiştirerek çabuk çabuk yapmayacağım, yapmayacağım diye tekrarladı. Belçanino birden asabileşerek bu işte söz hakkı varmış gibi konuşmaya başladı. Bu böyle devam edemez. Böyle bir yerde siz oldukça varlıklı bir adamsınız. Nasıl oluyor da böyle baraka gibi bir yerde bu durumda? Baraka mı? Ne olacak? Belki bir hafta sonra gideceğiz. Zaten çok para sarf ettim. Varlıklı da olsam. Peki yeter yeter. Belçaninov artan bir sabırsızlıkla Trusotski'nin sözünü kesti. Lafı uzatma, ne diyeceğini, ne maksatla söylediğini pekala biliyorum demek ister gibiydi. Bakın size bir teklifim var diye devam etti. Burada belki bir, belki iki hafta kalacağınızı söylediniz. Benim tanıdığım bir ev, yani bir aile var. 20 yıldır aralarında kendi evimde gibiyim. Pogoretsev ailesi. Babaları Alexander Pavlovich Pogoretsev, 3. derece memurdur. Belki işinize de yardımı dokunur. Şimdi sayfiyedeler. Muhteşem bir yazlık evleri var. Klavdia Petrovna Pogoretseva bana abla, anne muamelesi yapar. 8 çocukları var. Liza'yı verin, hemen oraya götüreyim. Vakit kaybetmemek için hemen diyorum. Çocuğa seve seve burada kaldığınız sürece bakarlar. Öz evlatlarından ayırt etmezler. Belçaninov dehşetli sabırsızlanıyor, bunu hiç saklayamıyordu. Pavel Pavlovich yılışarak Belçaninov'a pek kurnaz görünen bir bakışla ''Bilmem ki, bana olmaz gibi geliyor.'' dedi. ''Niçin, neden olmasın?'' ''Nasıl olur efendim? Gerçi sizin gibi candan bir dosta itimadım var ama çocuğu durup dururken tanımadığım bir aileye nasıl teslim ederim? Hem de yüksek muhitten insanlarmış. Kim bilir nasıl karşılarlar?'' Belçaninov adeta hiddetlenerek ''Size akraba gibiyiz dedim ya.'' diye bağırdı. ''Klavdia Petrovna bir dediğimi iki etmez. Ona öz kızı gibi bakacaktır. Seninki boş gevezelikten ibaret.'' Belçaninov ayağını yere vurdu. ''Pavel Pavlovich.'' ''Yo, ben itiraz etmiyorum.'' diye geveledi. ''Yalnız biraz tuhaf olacak. Arada bir benim de uğrayıp çocuğu yoklamam lazım. Ne de olsa babasıyım değil mi? Böyle büyük kapıyı nasıl çalarım?'' Belçaninov bağırmaya devam ediyordu. ''Büyük kapı falan değil orası. Düpetüz bir ev. Söylüyorum ya, bir sürü çocukları var. Kızcağız orada kendine gelir. Bunun için istiyorum. İsterseniz hemen yarın sizi onlarla tanıştırırım.'' Zaten yarın muhakkak gidip teşekkür etmelisiniz. Arzu ederseniz her gün gideriz. İyi güzel ama yine de saçma. Hem bunu kendiniz de pekala biliyorsunuz. Beni dinleyin. Bu akşam bana gelin. Hatta gece yatısına kalın. Yarın öğleyin orada bulunmak için erkence yola çıkarız. Veli nimetim, beni evinizde mi yatıracaksınız? Duygulanan Pavel Pavlovich birdenbire razı oldu. Gerçekten sevaba giriyorsunuz. Yazlıkları nerede? Lesnoy'da. İyi ama küçüğün üst başını ne yapacağız? Böyle yüksek bir yere hem de sayfiyeye giderken siz de bilirsiniz tabii, ne de olsa baba yüreği. Kızın üstünde başında ne var? Matemde zaten. Matem için en münasip kıyafet bu. Yalnız iç çamaşırlarıyla başörtüsü daha temizce olmalı. Kızın başörtüsüyle entarisinin altından görünen iç çamaşırı gerçekten adam akıllı kirliydi. Pavel Pavlovich telaşlandı. Evet evet, hemen değiştirsin. Geri kalan lüzumlu çamaşırlarını da şimdi hazırlarız. Maria Sisoyevna yıkamaya almıştı. Belçaninov, öyleyse bir araba çağırtalım diye sözünü kesti. Yalnız mümkün olduğu kadar çabuk olsun. Fakat hemen bir engel çıktı. Liza gitmek istemiyor, kesin olarak direniyordu. İki erkeğin konuşmasını korkuyla takip ediyordu. Pavel Pavlovich'i kandırmaya çalışan Belçaninov kıza dikkat etmiş olsa yüzündeki derin keder ifadesini görürdü. Yavaş fakat kesin olarak gitmeyeceğim ben dedi. İşte buyurun, görüyor musunuz, tıpkı annesi. Hayır, annem gibi değilim, değilim. Liza taşkın bir keder içinde küçücük ellerini çekiştirip duruyor. Babasının sanki büyük bir suçmuş gibi yüzüne vurduğu annesiyle benzerliğine karşı kendini savunmaya çalışıyordu. Babacığım, babacığım, eğer beni bırakırsanız. Liza birdenbire ürkek bir hal alan Belçaninov'a atıldı. Eğer beni götürürseniz. Fakat sözünü bitiremedi. Pavel Pavlovich elinden yakaladı, gizleyemediği bir hiddetle onu küçük odaya sürükledi. Birkaç dakika fısıldaşmaları, kızın hıçkırıkları duyuldu. Belçaninov yanlarına gitmeye hazırlanırken Pavel Pavlovich çıktı. Dudaklarında çarpık bir tebessümle Liza'nın gelmeye razı olduğunu haber verdi. Belçaninov ona bakmamaya çalışarak gözlerini öteye çevirdi. Maria Sisoyevna geldi. Bu, Belçaninov'un demin koridorda rastladığı kadındı. Getirdiği çamaşırı Liza'ya ait zarif bir valize yerleştirmeye başladı. Belçaninov'a, ''Beyim, çocuğu siz mi götüreceksiniz?'' diye sordu. ''Aileniz filan var mı? Çok iyi edersiniz doğrusu. Yavrucak usludur. Hiç olmazsa bu hengameden kurtulur.'' Pavel Pavlovich, ''Aman sen de Maria Sisoyevna'' diye söylendi. ''Ne? Maria Sisoyevna'sı? Adımı mı belliyorsunuz? Buranın hengameden farkı mı var? Akıllı bir çocuğun böyle kepazelikleri görmesi cinayet. Araba geldi beyim. Lesno'ya mı gideceksiniz? Evet oraya. Hayırlı olsun.'' Liza çıktı. Benzi uçmuş yere bakıyordu. Valizini eline aldı. Belçaninov'a hiç bakmıyordu. Vedalaşırken kendini tutarak deminki gibi babasına atılmadı. Hatta galiba yüzüne de bakmadı. Babası kibar bir tavırla onu başından öptü. Saçlarını okşadı. Liza'nın dudakları büküldü, çenesi titremeye başladı. Fakat yine de gözlerini kaldırıp babasına bakmadı. Pavel Pavlovich hafifçe sarardı, elleri titriyordu. Belçaninov ona bakmamaya gayret ettiği halde bunun farkına vardı. Bir an önce gitmekten başka isteği yoktu. ''Benim ne kabahatim var, bunun böyle olması lazımdı.'' diye düşünüyordu. Aşağıya indiler. Orada Maria Sisoyevna Liza'yı kucakladı. Liza ancak arabaya binince babasına baktı. Birdenbire ellerini kaldırarak bir çığlık attı. Az kalsın kendini aşağıya, ona doğru atacaktı. Fakat araba hareket etmişti. 6. Aylak Adamın Yeni Kaprisi. Belçaninov korktu. ''Rahatsız mı oldun Liza? Arabayı durduralım, sana su getirteyim.'' Kız sitem, heyecan dolu gözlerini ona dikti. ''Beni nereye götürüyorsunuz?'' Sert, kesin konuşuyordu. ''Çok iyi bir aile Liza. Güzel bir sayfiye evleri var. Bir sürü de çocuk. Hepsi seni sevecek. Çok iyi insanlardır. Bana kızma Liza. Senin iyiliğini istiyorum.'' Belçaninov'u tanıyanlardan biri o andaki halini görse hayli tuhaf bulurdu. Liza, boğazına düğümlenen hıçkırıklardan tıkanarak güzel gözleri hiddet parıltılarıyla dolu. ''Siz, ah siz, kötü bir adamsınız.'' dedi. ''Liza, ben, kötü, kötü, kötü adamsınız.'' Liza ellerini sıkıp parmaklarını çekiştiriyordu. Belçaninov büsbütün şaşırdı. ''Liza, evladım, beni ne kadar üzdüğünü bilsen, kız emir verir gibi. Yarın sahiden oraya gelecek mi?'' diye sordu. ''Tabii gelecek, ben getireceğim onu. Kendim alıp getireceğim.'' Liza gözlerini yere indirdi. ''Gelmez, aldatır o. Seni sevmiyor mu Liza?'' ''Sevmiyor. Seni hırpalar mıydı? Söyle, hırpalar mıydı?'' Liza gamlı bakışıyla Belçaninov'u süzdü, ses çıkarmadı. Sonra başını öteye çevirerek yere bakmaya başladı. Belçaninov dile döndüğü kadar çocuğun gönlünü almaya çalışıyordu. Heyecanlanmış, hummaya tutulmuş gibiydi. Liza itimatsız, adeta düşmanca bir tavır takınmakla beraber gene de söylenenleri dinliyordu. Belçaninov kızın dikkatine o kadar sevindi ki içki düşkünlüğünün ne olduğunu anlatmaya başladı. Onu sevdiğini, babasını kollayacağını söyledi. Nihayet Liza gözlerini kaldırarak sabit bakışını ona dikti. Belçaninov vaktiyle annesini de tanıdığından bahsetti. Söylediklerinin çocukta ilgi uyandırdığını görüyordu. Yavaş yavaş Liza sorularına tek tük cevaplar vermeye başladı. İhtiyatla, kısa kısa, hep o inatçı tavrıyla konuşuyordu. Fakat en önemli soruları cevapsız bıraktı. Babasıyla daha önce aralarının nasıl olduğu hususunda tek bir kelime söylemiyordu. Konuşurlarken Belçaninov deminki gibi Liza'nın elini eline aldı ve bırakmadı. O da elini çekmiyordu. Bununla beraber kız büsbütün susmuyordu. Kapalı cevaplarında babasını annesinden daha çok sevdiğini ağzından kaçırıverdi. Eskiden babası onu daha çok, annesi daha az severmiş. Fakat annesi ölürken herkes odasından çıkıp ikisi baş başa kalınca Liza'yı öpmeye, ağlamaya başlamış. O günden beri o da herkesten, bütün dünyadan çok annesini seviyormuş. Küçük kız, Trusotski'nin dediği gibi gerçekten çok gururluydu. ağzından kaçırdıklarının farkına vararak birdenbire gene kabuğuna çekildi, sustu. Hatta bunları ağzından alan Velchaninov'a adeta nefretle baktı. Yolun sonuna doğru Liza'nın asabiyeti hemen hemen geçti, fakat bu sefer düşünceye daldı, yabani, üzgün, inatçı bir hal aldı. Hiç bilmediği yabancı bir eve gittiğini, pek fazla üzüldüğü yoktu galiba. Liza'ya azap veren başka bir şeydi, Velchaninov bunu anlıyordu. Babası onu bu kadar kolaylıkla, adeta başından savmak ister gibi yolladığı için Liza ondan utanıyordu. Çocuk hasta diye düşünüyordu. Hem belki çok hasta, hırpalanmış. Ah densiz Ayya Şerif. Ne mal olduğunu şimdi anladım. Arabacıyı acele ettiriyordu. Sayfiye'ye, temiz havayla bahçeye, çocuklara, Liza'nın bilmediği yeni hayata ümit bağlamıştı. Ondan sonra. Daha sonra olacaklardan endişesi yoktu. Işık, saadet dolu ümitleri vardı. Hayatında şimdiye kadar duymadığı bir his içindeydi ve bu his onu ömrünün sonuna kadar bırakmayacaktı. İçten gelen bir coşkunlukla, işte bir gaye, işte hayat diye düşünüyordu. Kafasından bir yığın düşünce geçiyordu. Velchaninov üzerlerinde duruyor, yalnız teferruattan kaçınıyordu. Böylece her şey açık, değişmez bir şekilde ortaya çıkıyordu. Bu kerataya el birliğiyle tesir eder, Liza'yı Petersburg'da, Pogorelsver'lerde bıraktırırız. Önce geçici bir zaman için. O yalnız döner, Liza da bana kalır. Gayet kolay olacak. Zaten herifin istediği de bu. Aksi halde çocuğu ne diye hırpalasın? Nihayet Lesno'ya geldiler. Pogorelsler'in yazlığı gerçekten hoş bir yerdi. Arabayı bir manga çocuk karşıladı. Velchaninov onlara epey zamandır uğramamıştı. Çocuklar ondan pek hoşlanırdı, sevinçten deli oldular. Biraz büyüyecekleri, arabadan iner inmez, ''Hani davanız ne oldu, davanız?'' diye bağırmaya başladılar. Çocukların hepsi bu soruyu kahkahalarla, haykırışlarla tekrarladılar. Davası yüzünden Velchaninov'a burada takılmak adet halini almıştı. Fakat Liza'yı görür görmez hemen sustular, sessiz, sabit bir çocuk dikkatiyle kızı incelemeye koyuldular. O aralık Klavdia Petrovna ile kocası geldi. Onların da gülerek ilk sordukları şey dava oldu. Klavdia Petrovna 37 yaşlarında, etine dolgun, teraveti hala yerinde, al yanaklı bir esmer güzeliydi. Kocası 55'lik, zeki, kurnaz, fakat her şeyden önce iyi kalpli bir adamdı. Evleri Velchaninov için, kendisinin de söylediği gibi, öz evinden farksızdı. Yalnız işin bir püf noktası vardı. 20 yıl önce bu, Klavdia Petrovna az kalsın, o sıralar çocuk denecek yaşta olan ve üniversiteye devam eden Velchaninov'la evlenecekti. Bu, ateşli, gülünç, güzel bir ilk aşktı. Sonunda Klavdia Petrovna Pogorelslev'le evlendi. 5 yıl sonra yeniden karşılaştıkları zaman her şey temiz, sakin bir arkadaşlığa dönmüştü. Münasebetlerinde daima bir sıcaklık, içlerini aydınlatan bambaşka bir ışık kalmıştı. Velchaninov'un bu konudaki hatıraları tam manasıyla temiz, kusursuzdu. Belki de bu hal yalnızca o hatıralara mahsus olduğundan Velchaninov için son derece kıymetliydi. Burada bu ailenin içinde olduğu gibi görünüyordu. Saftı, babacandı, çocuklara bakıyor, asla kırıtmıyordu. Yalan söylemiyordu. Pogorelslere kaç kere cemiyet hayatından çekilerek temelli onlara geleceğine yeminler etmişti. Bunu ciddi olarak yapmayı düşünüyordu. Liza hakkında etraflı izahat verdi. Zaten uzun boylu konuşmadan tek bir ricası da kafiydi. Klavdia Petrovna yetim çocuğu öptü, sevdi, elinden geleni yapmaya söz verdi. Çocuklar Liza'yı sararak bahçeye oynamaya götürdüler. Velchaninov yarım saat kadar heyecanlı bir halle oturduktan sonra kalktı, vedalaşmaya başladı. Sabırsızlık içinde olduğunun herkes farkına varmıştı. Hepsi şaşırdı. 3 haftadır geldiği yoktu, yarım saatte kaçıp gidiyordu. Velchaninov gülerek ertesi gün geleceğine yeminler ediyordu. Oradakiler fazlaca heyecanlı olduğunu söyleyince Klavdia Petrovna'yı birdenbire ellerinden tutarak çok önemli bir şey söylemek bahanesiyle başka bir odaya çekti. Vaktiyle yalnız size söylediğim, hatta kocanızın bile bilmediği, T'de geçirdiğim bir yıla ait anlattıklarım hatırınızda mı? Evet, bundan sık sık bahsederdiniz. Size içimi döküyordum. Bunu yapabileceğim yegane insan sizdiniz. O kadının adını size şimdiye kadar söylememiştim. Trusotski'nin karısıydı. Geçenlerde öldü. Kızı Liza benim kızımdır. Klavdiya Petrovna oldukça heyecanlanarak, "Sahi mi? Yanılmış olmayasınız?" diye sordu. Velçinin o coşkunlukla, "Asla," dedi. "Katiyen yanılmıyorum." Mümkün olduğu kadar kısa, acele ederek, heyecanlanarak her şeyi anlattı. Klavdiya Petrovna bu hikayeyi önceden de biliyordu ama kadının adını öğrenmemişti. Velçeninov tanıdıklarından birinin bir gün Mehmet Trotski ile bir yerde karşılaşarak onun bu kadını sevdiğini düşünebileceğini aklına getirmekten bile ürperiyordu. Bu yüzden biricik samimi dostu olan Klavdiya Petrovna'ya bile adını açmaya cesaret edememişti. Klavdiya Petrovna dinledikten sonra babası bilmiyor değil mi diye sordu. Hayır, biliyor. En çok durumu bütün açıklığıyla anlayamayışına üzülüyorum. Velçeninov heyecanla devam etti. Biliyor o, biliyor. Bunu dün de bugün de anladım. Fakat ne dereceye kadar bildiğini öğrenmek istiyorum. Şimdi acele acele gidişim de bu yüzden. Bu akşam bana gelecek. Bununla beraber nereden öğrendiğine, yani her şeyi nasıl öğrendiğine şaşıyorum. Bu Gautov hikayesini eksiksiz bildiğine şüphe yok. Ama benimkini... Böyle hallerde kadınların kocalarının gözlerini nasıl bağladıklarını bilirsiniz tabii. Gökten melekler inse koca gene kadınına inanır. Başınızı sallayıp beni ayıplamayın. Ben kendi kendimi çoktandır ayıplayıp suçlandırdım. Demin evindeyken her şeyi bildiğinden o kadar emindim ki karşısında küçüldükçe küçüldüm. Dün onu öyle kaba karşılamama ne kadar üzüldüğümü, utandığımı bilemezsiniz. İleride size hepsini daha tafsilatlı anlatırım. Dün bana uğradığı hakareti, kendisini tahkir edeni bildiğini yüzüme çarpmak maksadıyla içinde yenilmez bir arzuyla gelmişti. Sarhoş haliyle yaptığı manasız ziyaretin sebebi buydu. Bunu tabii görmek lazım. İsyan etmek için gelmişti. Halbuki ben hem dün hem demin fazla taşkınlık gösterdim. İhtiyatsız hareket ettim, aptalca davrandım. Kendi kendimi ele verdim. Zaaf anında ne diye bana sokuldu? Ne diyorum size? Liza'ya, bir çocuğa eziyet ediyorum. Birisine çatmak, çocuktan olsun hıncını çıkarmak ihtiyacını duyuyor. Adamcağız son derece hiddet içinde, ne kadar küçümsenirse küçümsensin, hiddetini bastıramıyor. Bu haliyle Pascal'dan farkı yok. Halbuki eskiden, vallahi oldukça efendi bir adamdı. Sonra sapıtıp kendini sefahate kaptırmasını da tabii saymak, bunu Hristiyan gözüyle görmek lazım. Size bir şey söyleyeyim mi şeker kardeşim? Ona karşı değişmek istiyorum. Gönlünü alacağım. Çünkü ne de olsa ona karşı suçluyum ben. Şunu da söyleyeyim. T'deyken bir aralık 4000 rubleye ihtiyacım olmuştu. Parayı o anda senetsiz sepetsiz verdi. Üstelik bana hizmette bulunabildiğine öyle seviniyordu ki. Ben de aldım. Onun elinden para aldım. Bir dost gibi aldım. Anlıyor musunuz? İlgiyle dinleyen Klavdiya Petrovna endişesini gizlemiyordu. Gene de ihtiyatlı olun. Aşırı heyecanınız beni adeta korkutuyor. Şüphesiz Liza'yı şimdiden kızım biliyorum. Fakat bu meselede henüz karanlık kalmış o kadar çok taraf var ki. Bilhassa ihtiyatlı olun. Çok ihtiyatlı olmanız lazım. Saadet içinde yüzdüğünüz veya böyle taşkın bir sevinç duyduğunuz zamanlar âli cenaplığınız tutuyor. Gülümseyerek, hele mesut olduğunuz zamanlar diye ilave etti. Velçenov'u uğurlamak için hepsi dışarı çıktılar. Bahçede oynayan çocuklar Liza'yı getirdiler. Şimdi ona sanki artmış bir hayretle bakıyorlardı. Velçenov herkesin yanında onu öpüp ertesi gün babasıyla birlikte gelmek vaadini hararetle tekrarlayınca Liza büsbütün yabanileşti. Son dakikaya kadar ses çıkarmadan ona baktığı halde birdenbire koluna yapışarak öteye çekti. Yalvaran bakışından Velçeninov'a bir şeyler söylemek istediği belliydi. Kızı bir odaya götürüp cesaret vermeye çalışarak şefkatle ''Ne var Liza?'' diye sordu. Fakat Liza etrafa ürkek bakarak onu odanın en uzak köşesine çekti, herkesten saklamak istiyor gibi bir hali vardı. ''Peki ne var Liza, ne var?'' Ses çıkarmıyor, bir türlü konuşamıyordu. Mavi gözlerini Velçeninov'un gözlerine dikmiş, yüzünün her çizgisinden çılgınca bir korku okunuyordu. Sonra sayıklar gibi, ''Kendini asacakmış.'' diye fısıldadı. Velçeninov korkuyla, ''Kim kendini asacakmış?'' diye sordu. ''O, o, Gece ilmek yapıp kendini asacaktı, gözümle gördüm. Liza tıkanacak gibiydi. Demin de kendini asmak istiyordu. Söyledi bana, söyledi. Önceleri de isterdi, her zaman isterdi bunu. Gece gördüm. Belçeninov şaşkınlıkla neler söylüyorsun diye mırıldandı. Liza birdenbire ona doğru atıldı. Ağlıyordu. Hıçkırıktan boğulacak hale gelmişti. Bir şeyler söylüyor, yalvarıyor. Fakat Belçeninov hummalı kelimeleriyle ne demek istediğini seçemiyordu. Daha sonraları çocuğun bitkin, korku dolu ve son bir ümitle ona çevrilmiş bakışı gece gündüz Belçeninov'un aklından çıkmadı. Sabırsızlık içinde şehre dönerken kıskançlıkla imrenerek, sahiden onu bu kadar seviyor mu diye düşünüyordu. Demin annesini daha çok sevdiğini söylemişti. Belki de onu sevmiyor, ondan nefret ediyor. Kendini asacakmış, daha neler. Neydi o söyledikleri? O ahmak kendini asacak ha? Şu işin aslını anlamalıyım. Zaten hepsini bir an önce karara bağlamak lazım. Kesin bir karara. 7. Kocayla aşığın öpüşmesi. Her şeyi öğrenmek için son derece acele ediyordu. Liza ile ilk karşılaşmasını hatırlıyor. Şaşkına döndüm, kafamda düşünce falan kalmadı diyordu. Fakat artık öğrenmeliyim. Öğrenmek istediklerine bir an önce ulaşmak için doğruca Trusotski'ye gitmeyi düşündü ama hemen vazgeçti. Yok, kendisi bana gelsin daha iyi. Bu aralık ben de şu belalı işleri bitireyim. İşlerine canla başla sarıldı. Lakin dalgınlığının kendisi de farkındaydı. O gün çalışamayacağını anladı. Saat 5'te yemeğe giderken aklına birdenbire hem de ilk olarak gülünç bir şey geldi. Ya şu davaya burnunu sokmakla resmi makam kapılarını aşındırıp kendisinden kaçan avukatının peşini bırakmamakla fayda yerine zararı dokunuyorsa, bu ihtimal onu neşeyle güldürdü. Sonra daha büyük bir neşeyle, böyle bir düşünce aklıma dün gelseydi fena halde üzülürdüm diye ilave etti. Keyfi yerinde olduğu halde dalgınlığı gitgide artıyor, sabırsızlanmaya başlıyordu. Sonunda düşünceli bir hal aldı, huzursuz kafası bir düşünceden bir yenisine takılıyordu ama aradığını bütün olarak bir türlü çıkaramıyordu. Sonunda bu adamı görmeliyim, ona ihtiyacım var kararını verdi. Onu iyice anladıktan sonra bir hükme varmalıyım. Bunun sonunda düello bile olabilir.